Ayrım 12. Sayfa 172. Çevre sorunları ve politikaları. Ünite 4. Küresel çevre sorunları. 1. Zararlı olarak tanımlanabilen salınımların hava, su ve toprak gibi çevre araçları ile bir ülke sınırlarından diğerlerine taşınmasına ne ad verilir? A. Sınır ötesi çevre zararı. B. Doğal kaynakların kaybı. C. Sanayi devrimi. D. Azot gazı salımı. E. Ülkeler arası yardımlaşma. Çözüm: OECD'nin 1973 yılında yaptığı bir tanıma göre zararlı maddelerin hava, su ve toprak gibi çevre araçları ile bir ülke sınırlarından diğerlerine taşınması olayına sınır ötesi çevre zararı adı verilir. Yanıt A'dır. Sınır ötesi çevre zararı. 2. Çevre sorunlarıyla ilgili olarak çağdaş toplumların geliştirdiği en etkin yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Atıkları denize boşaltma. B. Yakma. C. Toprağa gömme. D. Geri kazanım. E. Boş alanlara bırakma. Çözüm: özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında çevre sorunları ciddi boyutlara ulaşmış, acil ve köklü önlemlere gerek duyulmuştur. Çağdaş toplumların gerek duyduğu en etkin önlem atıkların geri kazanımıdır. Yanıt D'dir. Geri kazanım. 3. Aşağıda belirtilen gazlardan hangisinin olmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30 derece daha düşük olacağı hesaplanmıştır? A. Karbondioksit. B. Metan. C. Sera. D. Azot. E. Su buharı. Çözüm: yukarıda belirtilen gazlar yeryüzünden atmosfere yansıyan güneş ışınlarının önemli bir kısmını atmosferde tutmaktadırlar. Bu da atmosferin ısınmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu gazlar dünyanın yaşanabilir olmasını sağlayan oldukça önemli gazlardır. Sera gazlarının bulunmaması halinde yeryüzünün sıcaklığı bugüne göre 30 santigrat derece daha düşük olacaktır. Yanıt C'dir. Sera. 4. Aşağıdaki hangi ülkedeki hangi yanardağın patlaması tüm dünyanın ortalama sıcaklığını 1 santigrat derece kadar düşürmüştür? A. Türkiye Tendürek. B. Japonya Fujiyama. C. İsviçre Alpler. D. İran Zagos. E. Filipin Pinatubo. Çözüm: 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo yanardağının patlaması sonucu tüm dünyanın sıcaklığı 1 santigrat derece kadar düşmüştür. Yanıt E'dir. Filipin Pinatubo. 5. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir? A. Ortalama hava sıcaklığının artması. B. Okyanus sıcaklık derecelerindeki artışlar. C. Buzulların yaygın bir şekilde erimesi. D. Deniz seviyesinin yükselmesi. E. Küresel anlamda yağış miktarı azalmıştır. Çözüm: küresel ısınma sonucu küresel anlamda yağış miktarı 1900'lerden günümüze kadar %2 oranında artış göstermiştir. Dolayısıyla yağışların azalması küresel ısınmanın sonucu değildir. Yanıt E'dir. Küresel anlamda yağış miktarı azalmıştır. 6. Bir cismin uzunluk veya hacminin ısıya bağlı olarak değişmesi olayına ne ad verilir? A. Katılaşma. B. Isılgenleşme. C. Buharlaşma. D. Erime. E. Donma. Çözüm: bir cismin uzunluk veya hacminin ısıya bağlı olarak değişmesi olayına ısılgenleşme denir. Su da sıcaklığa bağlı olarak miktarında artış olmamasına karşın genleşme gösterir. Yanıt B'dir. Isılgenleşme. 7. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın olumlu etkisi olarak değerlendirilir? A. Tatlı su kaynaklarının azalması. B. Çam ve köknar gibi ağaç türlerinin göçü. C. Mercan resiflerinin beyazlaşarak ölmesi. D. Donmuş durumdaki arazilerde yeni bitki oluşumları ve tendraların görünmesi. E. Deniz seviyesinin yükselmesiyle yeraltı sularına tuzlu deniz suyunun karışması. Çözüm: küresel ısınma bazı bölgelerde olumlu etkide göstermektedir. Alaska'da donmuş arazilerde yeni bitki oluşumları görülmüştür. Bu arazilerdeki yeşil alan oranı son 50 yılda 2 kat artmıştır. Yanıt D'dir. Donmuş durumdaki arazilerde yeni bitki oluşumları ve tendraların görülmesi. 8. 1. 1979 Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi. 2. 1985 Viyana Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Sözleşme. 3. 1987 Montreal Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Protokol. 4. 1990 Londra Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliği. 5. 1992 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Kyoto Protokolü. Yukarıda belirtilenlerden hangisine Türkiye taraf olmuştur? A. Yalnız 1. B. 2 ve 3. C. 1, 2, 3, 4 ve 5. D. 2 ve 4. E. Yalnız 5. Çözüm: Türkiye 1983 yılından günümüze kadar çevrenin korunması ve iklim değişikliğine yönelik gerçekleştirilen pek çok uluslararası antlaşmaya taraf olmuştur. Anayasanın 90. maddesinde usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen 5 sözleşme protokolleri Türkiye onaylamıştır. Yanıt C'dir. 1, 2, 3, 4 ve 5. 9. 1. Temiz kalkınma mekanizması. 2. Ortak yürütme proje temelli mekanizmalar. 3. Gaz salım emisyon ticareti. İklim değişikliğini önleyici politikalar temel olarak Kyoto Protokolü kapsamında belirtilen mekanizmaya dayanmaktadır. Yukarıda belirtilenlerden hangileri Kyoto Protokolü'nde yer almaktadır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları olarak adlandırılan bu mekanizmaların 3'ü de Kyoto Protokolü'nde yer almaktadır. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 10. araçların egzoz salımları ile ilgili Euro egzoz salım emisyon standartları bulunmaktadır. Bu standartların her bir yeni sürümünde daha katı ve daha düşük salım sınırları belirlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım kesiminde alınması gereken önlemlerden biri değildir? A. Fosil yakıtlarının tüketiminin azaltılması. B. Yakıtların daha verimli tüketilmesinin sağlanması. C. Yanma sırasında oluşan karbondioksitin tutulması ve daha küçük salımı olan yakıtların kullanılması. D. Ulaşım planları ve trafikte düzenlemeleriyle salımların düşürülmesi. E. Ulaşımda hayvan gücünden yararlanılması. Çözüm: A, B, C, D seçenekleri günümüz ulaşımında alınması gereken önlemlerdir. Bu önlemler sayesinde doğa daha az kirletilecek. Ancak bu çağda ulaşımda hayvan gücünden yararlanmak artık mümkün değildir. Yanıt E'dir. Ulaşımda hayvan gücünden yararlanılması. 11. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın nedenlerinden biri değildir? A. Güneş lekeleri. B. Güneşte yaşanan patlamalar. C. Dünyanın yörüngesindeki değişimler. D. Sera gazı salınımı. E. Kutupların erimesi. Çözüm: Güneş lekeleri ve güneşte yaşanan patlamalar, dünyanın yörüngesindeki değişimler ve El Niño gibi doğal süreçlerin de küresel ısınma üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Kutupların erimesi ise küresel ısınmanın sonucudur. Yanıt E'dir. Kutupların erimesi. 12. Yanardağ patlamaları sonucunda ortaya çıkan yoğun kül bulutlarının atmosfere yayılması hangi olaya sebebiyet vermektedir? A. Küresel ısınma. B. Küresel soğuma. C. Küresel smog. D. Küresel füzyon. E. Küresel ötrofikasyon. Çözüm: Çeşitli etkenler küresel soğumayı tetiklemektedir. Örneğin, yanardağ patlamaları sonucunda ortaya çıkan yoğun kül bulutlarının atmosfere yayılması soğutucu bir etki göstermektedir. 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo yanardağının patlaması sonucu ortaya çıkan yoğun kül bulutlarının etkisi ile tüm dünyanın ortalama sıcaklığı 1 santigrat kadar düşmüştür. Yine aynı şekilde atmosferdeki sülfat aerosolleri de soğutucu bir etkiye sahiptir. Yanıt B'dir. Küresel soğuma. 13. Tüm dünyada iklim değişikliğine yönelik hazırlanan en önemli başvuru kaynağı olan Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nin raporları hangi tarihte açıklanmıştır? A. 1995. B. 2000. C. 2005. D. 2007. E. 2010. Çözüm: Tüm dünyada iklim değişikliğine yönelik hazırlanan en önemli başvuru kaynağı Uluslararası İklim Değişikliği Paneli, Intergovernmental Panel on Climate Change değerlendirme raporlarıdır. Şubat 2007'de açıklanan çalışma raporunda şimdiye kadarki küresel ölçekte gözlemlenen ortalama hava ve okyanus sıcaklık derecesindeki artışlar, kar ve buzulların yaygın bir şekilde erimesinin hızlanması ve deniz seviyesinin yükselmesi olayları açık ve net bir şekilde iklim sisteminin ısınmakta olduğunun bir kanıtıdır denmektedir. Yanıt D'dir. 2007. 14. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne yönelik Kyoto Protokolü hangi tarihte imzalanmıştır? A. 1990 B. 1992 C. 2000 D. 2005 E. 2007 Çözüm: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne yönelik Kyoto Protokolü 1992 yılında imzalanmıştır. Yanıt B'dir. 1992. 15. 1. Temiz kalkınma mekanizması. 2. Ortak yürütme proje temelli mekanizmalar. 3. Gaz salınım, emisyon ticareti. Yukarıdakilerden hangileri Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları arasında yer alır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 2 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 Çözüm: İklim değişikliğini önleyici politikalar ise temel olarak Kyoto Protokolü kapsamında belirtilen 3 mekanizmaya dayanmaktadır. Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları olarak adlandırılan bu mekanizmalar: Temiz Kalkınma Mekanizması TKM, Ortak Yürütme OY Proje Temelli Mekanizmalar, Gaz Salınım Emisyon Ticareti ET şeklindedir. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 16. Aşağıdakilerden hangisi temiz kalkınma mekanizması için tarım alanında önerilen başlıklar arasında yer almaz? A. Kuru çeltik üretim tekniklerinin geliştirilmesi. B. Tarımda damlama sulama sisteminin kullanılması. C. Gübreleme verimliliğinin arttırılması. D. Ürün atıklarının yönetiminin iyileştirilmesi. E. Hayvan gübrelerinin depolama ve kurutma sistemlerinin oluşturulması. Çözüm: Tarımda özellikle çeltik üretiminden kaynaklanan metan ve azot oksit salımlarının azaltılmasında verimliliğin arttırılması, kuru çeltik üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve ürün atıklarının yönetiminin iyileştirilmesi öncelikli konulardır. Azotlu gübrelerin kullanımı sırasında çıkan azot oksit gazı salımlarının azaltılması için gübreleme verimliliğinin arttırılması gerekmektedir. Bunların yanı sıra gelecekte karşılaşılacak sıcak ve kurak iklim koşullarına dayanıklı bitki türlerinin yetiştirilmesi, damlama sulama sisteminin kullanılması gibi çalışmaların da geliştirilmesi gerekmektedir. Yanıt E'dir. Hayvan gübrelerinin depolama ve kurutma sistemlerinin oluşturulması. 17. Araçların egzoz salımları ile ilgili Euro egzoz salım emisyon standartları bulunmaktadır. Ülkemizde hangi tarihten itibaren Euro 6 standardına geçilecektir? A. 2014 B. 2015 C. 2016 D. 2017 E. 2018 Çözüm: Ülkemizde 2008 yılında Euro 4, 2009 yılından sonra Euro 5 zorunlu olmuştur. 2014 yılından itibaren Euro 6 standardına geçilecektir. Bu standartların her bir yeni sürümünde daha katı ve daha düşük salım sınırları belirlenmektedir. Yanıt A'dır. 2014 18. Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez hangi tarihte tartışılmıştır? A. 1969 B. 1976 C 1980, D 1985, E 1992. Çözüm: ozon tabakasının güneşten gelen yüksek enerji yüklü zararlı mor ötesi ışınları tutma ve atmosferdeki sıcaklık dengesini sağlama gibi önemli işlevleri vardır. Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez 1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yönetim kurulunda tartışılmıştır. Yanıt B'dir. 1976. 19. Ozon tabakasının incelmesinde en etkili olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? A. Klorlu florlu karbon gazı, B. Azot, C. Su buharı, D. Nitrojen, E. Oksijen. Çözüm: ozon tabakasının incelmesinde en etkili süreç atmosfere salınan klorlu florlu karbon gazlarıdır. Bu gazlar spreylerde itici gaz olarak, soğutucularda soğutma ve yalıtım maddesi olarak, elektronik sanayide temizleme aracı olarak ve sert ve yumuşak köpük üretiminde kullanılmaktadır. Bu gazlar atmosfere salındıktan sonra atmosferde uzun süre kalabilmekte ve atmosferin ozon tabakasına kadar erişerek buradaki ozon moleküllerini parçalamaktadır. Yanıt A'dır. Klorlu florlu karbon gazı. 20. Ozon tabakasındaki tahribatı azaltmak için CFC üretimi ve kullanımı aşağıdaki sözleşmelerin hangisi ile sınırlandırılmıştır? A. Roma Kulübü, B. Rio Bildirgesi, C. Montreal Sözleşmesi, D. Kyoto Protokolü, E. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Çözüm: ozon tabakasındaki tahribatı azaltmak için önemli adımlar atılmış, CFC üretimi ve kullanımı, Cenevre, Viyana ve Montreal sözleşmeleri ile önemli oranda sınırlandırılabilmiştir. Yanıt C'dir. Montreal Sözleşmesi. 21. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurları konusunda alınacak önlemlerden biri değildir? A. Taşımacılıkta kullanılan araçların dönemsel bakımları zamanında yapılmalıdır. B. Tarım bitkilerinin hava kirliliğine daha dayanıklı olan türlerine yönelinmelidir. C. Yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalıdır. D. Kentlerin hava kirliliği etkisinin fazla olmadığı hava koridoruna sahip alanlarda yer almasına dikkat edilmelidir. E. Ürün atıklarının yönetiminin iyileştirilmelidir. Çözüm: asit yağmurlarının ve etkilerinin önlenmesi için alınması gereken önlemler aşağıda kısaca sıralanmıştır. Taşımacılıkta kullanılan araçların dönemsel bakımları zamanında yapılmalıdır. Böylece araçların verimsiz çalışmasının önüne geçilebilir ve gaz salımları azaltılabilir. Tarım bitkilerinin hava kirliliğine daha dayanıklı olan türlerine yönelinmelidir. Böylece hava kirliliğinden kaynaklanan ürün verimin düşüşünün önüne geçilebilir. Kışın yaprak döken bitkiler ekilmelidir. Hava kirleticilerin taşınımının atmosferdeki olayların yanı sıra bölgenin morfolojik yapısı ile de yakından ilişkili olması nedeniyle kentlerin yerleşim ve gelişim alanları topografik açıdan değerlendirilmelidir. Kentlerin hava kirliliği etkisinin fazla olmadığı hava koridoruna sahip alanlarda yer almasına dikkat edilmelidir. Yakıtların niteliği kontrol altında tutulmalı, yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalıdır. Böylece kükürt dioksit salımı önemli oranda azaltılabilir. Sanayiden kaynaklanan hava kirleticilerin önlenmesi için bacalara filtre takılmalı. Yakıtta ve bacada kükürt dioksit, azot oksitler gibi asit gazların salınımına neden olan bileşiklerin giderimini sağlayan yöntem ve arıtım birimlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Her türlü yaşamsal süreçte ve üretim faaliyetinde gerek duyulan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması konusunda politikalar geliştirilmelidir. Yanıt E'dir. Ürün atıklarının yönetiminin iyileştirilmesi. 22. Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına ne ad verilir? A. Geri dönüşüm. B. Geri kazanım. C. Yeniden kullanım. D. Dönüştürme. E. Yenileme. Çözüm: atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına yeniden kullanım denir. Cam şişedeki bir sütün tüketilmesinden sonra şişenin temizlenmesi ve tekrar aynı amaç için kullanılması yeniden kullanıma bir örnektir. Yanıt C'dir. Yeniden kullanım. 23. Kırık cam şişelerinin eritilerek ham madde haline getirilmesi ya da atık taşıt lastiklerinin işlendikten sonra yol asfalt malzemesi olarak kullanılması aşağıdaki kavramların hangisine örnektir? A. Geri dönüşüm. B. Geri kazanım. C. Yeniden kullanım. D. Dönüştürme. E. Yenileme. Çözüm: geri dönüşüm, atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil ham madde olarak üretim sürecine sokulmasıdır. Örneğin, kırık cam şişelerinin eritilerek ham madde haline getirilmesi, atık taşıt lastiklerinin işlendikten sonra yol asfalt malzemesi olarak kullanılması, atık plastiklerden tekrar plastik ürünler elde edilmesi geri dönüşüm örnekleridir. Yanıt A'dır. Geri dönüşüm. 24. Isıl değere sahip atıkların yakılması ile enerji elde edilmesi, organik madde içeren atıkların piroliz işlemine tabi tutularak yakıta dönüştürülmesi ya da organik kökenli atıklardan kompostolaştırma teknikleri kullanılarak gübre üretilmesi aşağıdaki kavramların hangisine örnektir? A. Geri dönüşüm. B. Geri kazanım. C. Yeniden kullanım. D. Dönüştürme. E. Yenileme. Çözüm: geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramlarını da kapsar nitelikte atıkların özelliklerinden yararlanılarak içeriğinin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. Örneğin, ısıl değere sahip atıkların yakılması ile enerji elde edilmesi, organik madde içeren atıkların piroliz işlemine tabi tutularak yakıta dönüştürülmesi ya da organik kökenli atıklardan kompostolaştırma teknikleri kullanılarak gübre üretilmesi geri kazanım örnekleridir. Yanıt B'dir. Geri kazanım. 25. Nükleer enerjinin karbon ayak izi açısından daha az baskı oluşturduğu küresel çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir? A. Ormansızlaştırma. B. İklim değişikliği. C. Katı atıklar. D. Kuraklık. E. Ozon tabakasının incelmesi. Çözüm: İklim değişikliği, nükleer enerjinin karbon ayak izi açısından daha az baskı oluşturduğu küresel çevre sorunudur. Yanıt B'dir. İklim değişikliği. 26. 1. Enerji tasarrufunun artırılması ve enerji tüketimini azaltacak teknolojik yatırımların yapılması. 2. Rüzgar, güneş, su, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelilmesi. 3. Ürünlerin üretimi süresince ham maddenin yanı sıra hurda ve geri dönüştürülmüş ürünlerin üretime kazandırılması. Yukarıda belirtilenlerden hangileri sanayi sektöründe artan enerji ihtiyacını azaltmak amacıyla alınması gereken temel önlemlerdendir? Yanıt: A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1, 2 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1 ve 3. Cevap: C. 1, 2 ve 3. 27. Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının tahribatı sonucu oluşan zararlardan biri değildir? A. Özellikle bitkilerde ürün fazlalığının oluşması. B. Daha fazla cilt kanseri vakası. C. Daha fazla katarakt vakası. D. Canlılardaki bağışıklık sisteminin zayıflaması. E. Okyanuslardaki fitoplanktonların zarar görmesi. Cevap: A. Özellikle bitkilerde ürün fazlalığının oluşması. 28. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki asitin yeryüzüne ulaşmasını sağlayan unsurlardan biri değildir? A. Yağmur. B. Kar. C. Sis. D. Partikül. E. Uçak. Cevap: E. Uçak. 29. Bronz, mermer ve kireç taşı heykellerinin bozulmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Asit yağmurları. B. Madenlerin dayanıksızlığı. C. Heykellerin kısa ömürlü olması. D. Toprağın çökmesi. E. Kullanılan malzemenin eksik olması. Cevap: A. Asit yağmurları. 30. 1. Kaynak koruma. 2. Çevre koruma. 3. Enerji kazanımı. 4. Yer tasarrufu sağlama. Yukarıdakilerden hangileri geri kazanımın hedefleri arasındadır? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1, 2, 3 ve 4. D. 3 ve 4. E. 1 ve 4. Cevap: C. 1, 2, 3 ve 4. 31. Depolama alanlarında oluşan, aynı zamanda sahip olduğu ısıl enerji nedeniyle enerji üretiminde kullanılan gaza ne ad verilir? A. Metan. B. Oksijen. C. Su buharı. D. Partikül. E. Azot. Cevap: A. Metan. 32. Aşağıdaki enerji kaynaklarından karbondioksit salımı daha azdır. A. Doğalgaz. B. Petrol. C. Taş kömürü. D. Nükleer. E. Lignit. Cevap D. Nükleer. 33. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinde yanma sonucu beklenen azot oksitler ve kükürt dioksit gibi diğer kirletici gaz salımları yoktur? A. Taş kömürü. B. Güneş pili. C. Petrol. D. Lignit. E. Nükleer. Cevap E. Nükleer. 34. 1. Zaman. 2. Uzaklık. 3. Zırhlama. Yukarıda belirtilenlerden hangileri ışımadan, radyasyondan korunma ve alınması gereken önlemlerdir? A. Yalnız 1. B. 1, 2 ve 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1 ve 3. Cevap B. 1, 2 ve 3. 35. Dünyadaki ormanların yarısı aşağıdaki hangi alanlar arasında yer alır? A. Kuzey-Güney kutuplarda. B. Doğu-Batı yarımkürede. C. Hint-Atlas okyanusu arasında. D. Yengeç-Oğlak dönenceleri arasında. E. Antarktika-Avustralya kıtalarında. Cevap D. Yengeç, Oğlak dönenceleri arasında. 36. Aşağıdakilerden hangisi ormansızlaşma ve orman bozulmasının doğrudan ve dolaylı nedenleri arasında değildir? A. Tarım alanı açılması. B. Nüfus artışı. C. Yangınlar. D. İklim değişikliği. E. Ağaçlandırma. Cevap E. Ağaçlandırma. 37. Az yağışın olması durumunda yağmur ormanlarının doğal olarak yok olması söz konusu olur. Bu durum özellikle aşağıdaki hangi havzada yer alan yağmur ormanları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır? A. Amazon ve Kongo. B. Sibirya ve Alaska. C. Kuzey Afrika, Akdeniz. D. Karadeniz, Ege. E. Baltık ve Kızıldeniz. Cevap A. Amazon ve Kongo. 38. Sürdürülebilir orman yönetimi, iklim değişikliği gibi küresel çevresel sorunların etkilerinin en aza indirilmesi için uygulanması gereken 7 temel konuyu kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsam alanından biri değildir? A. Biyolojik çeşitlilik. B. Orman sağlığı ve canlılığı. C. Gür ormanların seyrekleştirilmesi. D. Ormanların üretim işlevleri. E. Ormanların koruyucu işlevleri. Cevap C. Gür ormanların seyrekleştirilmesi. 12. ayrımın sonu, sayfa 183.